Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. Hayırlı akşamlar diliyoruz ve bugün de Genç Dergisi'nin Aralık 2015 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Evet, ilk olarak değerli dinleyenlerimiz, Mesut Kaya'nın kaleme aldığı Hüma Kuşu'nun Kanat Gölgesi Adalet başlıklı yazısını sunuyoruz. Varlığı müşahhas olarak görülemese de hayatımızda yokluğu düşünülemeyen kavramlar vardır. Adalet bu kavramlardan biridir. Belki de yokluğu toplumda en çok yara açacak bir kavramdır adalet. Devletleri ayakta tutan insanları ya sultan ya da onlara hem dünyayı hem ahireti zindan eden bir kavramdır. Adaleti nasıl tanımlayabiliriz? Adalet ve aynı anlamdaki adil kelimeleri aslen Arapça. Eski Araplar deveye yüklediği yükün bir tarafına ıdıl veya adil derlermiş. Türkçedeki karşılığı denktir. İki tarafa yüklediğiniz yükün denklerini iyi ayarlarsanız dengeli yüklemiş olursunuz. Böylelikle yük bir tarafa ağmadan hayvan kolaylıkla yükünü taşıyabilir. Yükler dengeli konulmamışsa yükünüz çok gitmeden yıkılır. Seyyid Şerif Cürcani, dini kavramları tanımladığı Et-Tarifat adlı eserinde adaleti ifrat ve tefrit arasında orta bir yol tutmak diye tanımlamış. Yani iki uca kaymadan dengeyi koruyabilmek. Bunun yanı sıra itidal, istikamet ve hakka meyletmek anlamlarını da kaydetmiş. Cürcani'nin burada adalet kelimesini yargıyla sınırlandırmaması dikkat çekici. Yani adalet denince sadece yargı mekanizmasında gözetilecek adalet ve hakkaniyet prensibi anlaşılmamalı. Devlet idaresinden insanın günlük yaşayışının her safhasında sahip olunması gereken bir duygu adalet. Kur'an-ı Kerim'de kelime türevleriyle birlikte pek çok defa geçmekte. Bu da adalet kavramının yine olmazsa olmaz olduğunu göstermekte. Kavramın dünyevi olduğu kadar dini, uhrevi bir boyutu da var. Bu bakımdan Kur'an'da adalet kelimesiyle takva arasında bir bağın kurulması son derece anlamlı. Ey müminler! Allah hakkı için her daim adalet ve hakkaniyet sahibi olun. Bir zümreye yönelik öfke ve nefretiniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Gerek dosta, gerek düşmana karşı hep adaletli olun. Çünkü takvaya en yakın davranış budur. Peygamber Efendimiz, gökler ve yer adaletle ayakta durur buyurmuştur. Adaletin olmadığı yerde fesat başlar, yani içten içe bozulma ve çürüme. İçteki bozulma dışarıda bozgunu ve çöküşü getirir. Bu da devlet ve toplumların hakla yeksan olması demektir. Adalet denince bizim aklımıza Hazreti Ömer gelir. Onun için emeru addün denilmiştir. Adil kelimesi yukarıda belirtildiği üzere adalet anlamına geldiği gibi adaletli insan anlamına da gelir. Böylelikle sanki Hazreti Ömer serapta adaletten ibarettir denilmek istenir. Hazreti Ömer adaleti öyle benimsemiş, öyle özümsemiştir ki adaletin ta kendisi olmuştur. İşte onun bu tavrına bir örnek. Mısır valisi Amr bin As'ın oğlu emri altındakilerden biriyle bir müsabakaya girişir. Girişmiş olduğu müsabakada yenilgiye uğrar. Fakat yenilgiyi hazmedemeyerek rakibini kırbaçlatır. Bu durum Hazreti Ömer'e intikal eder. Hazreti Ömer, Amr bin As'ın oğlunu çağırarak ona kısas uygulatır ve şöyle der. Siz annelerinin özgür olarak doğurduğu insanları ne zamandan beri köleleştirdiniz? Adalet mülkün temelidir sözü de Hazreti Ömer'e nispet edilir. Buradaki mülkten maksat yönetim ve idaredir. Devlet adalet mefhumuyla ayakta durur. Adalet mekanizması sağlıklı bir şekilde işletildiği ve insanlar adil bir idare gördükleri sürece dinleri, dilleri, ırkları ne olursa olsun idarecilere sahip çıkar, onların varlığıyla kendilerini güvende hissederler. Onları güvenli bir liman olarak, müşfik bir kucak gibi görerek onlara sığınırlar. Böylelikle hiçbir yıkıcı ve bölücü faaliyet toplumda karşılık görmez. Aksine adaletsiz uygulamalar bu tür faaliyetlere prim verir ve toplumda fitne ve fesat eksik olmaz. Bu da yıkım demektir. Ne demişler? Zulüm payidar olmaz. Şehzade Şirazi, O Okunası Bostan adlı klasik eserinin ilk bölümünü yönetim ve adalet konusuna ayırmış, burada devlet adamlarına yönelttiği nasihatler, hikayeler ve vecizelerle fevkalade müessir şeyler söylemiştir. Bu sözlerin bazıları şöyledir. İdareciler bir ülkede kuvvetle ve adaletle hakim olurlarsa halk rahat uyur. İdareciler kuvvetli ve fakat adaletsiz olurlarsa kendilerinin uykuları bile haram olur. Mahir, adil, dürüst, namuslu, şerefli ve kuvvetli bir idareci zerre miktar dahi olsa halkından bir kişiyi bile incitmez ve herkesin gönlünü hoş tutar. Herkes ondan razı olur. Bir ülkede huzur hakim olursa onu duyan insanlar kelebeğin ışığa uçtuğu gibi oraya üşüşürler. Huzursuzluk olursa tavşanın tilkiden kaçtığı gibi oradan kaçarlar. Acaba yeryüzünde hakim olan yöneticilerden adil, merhametli, insaf ehli, halkı koruyanlardan daha üstün insanlar var mıdır? İyiler rahmetle, kötüler beddua ve zahmetle anılır. Memleketin başına Allah korkusu olanlar geçerse, o memleket huzur içinde olur. İlerler, büyür, gelişir ve refah payı yükselir. Hazine de o denli dolar, halkta yönetici de rahat eder. O da kendine göre layık olanları iş başına getirirse, verim daha da büyür, huzur daha çok artar. Şehzade Şirazi yaşadığı dönemde hüküm süren Ebu Bekiroğlu Sa'd oğlu Zengi'den adil bir yönetici olarak söz eder. Bir hikaye sonrası şöyle bir hitapta bulunur. Padişahım, sen yaşadığın sürece cennet ağacı gibi oldun. Kerem elinle, gönül dilinle halkına mutluluklar saçtın. Senin sayende Hüma kuşunun kanadı bize her bakımdan gölge oldu. Sıkıştığımız, üzüldüğümüz zaman hep o gölgeye sığındık. Adil bir yönetici, Şirazi'nin büyülü dünyasındaki Hüma kuşunun kanat gölgesi gibidir. İnsanlar her daim o gölgeye sığınarak huzur ve emniyet duygusu yaşarlar. Yine onun dediği gibi, ölüm adil yöneticilerden ve insanlardan bir şey koparamaz. Adları dünya döndükçe yaşar. Onlar dünyada insanları esenlik gölgelerine aldıkları gibi, Allah da onları ahirette arşının gölgesine alır. Genç Dergisi'nin Aralık 2015 sayısından Mesut Kaya'nın kaleme aldığı Hüma Kuşu'nun Kanat Gölgesi Adalet başlıklı yazısını sunduk. Yine Genç Dergisi'nin aynı sayısından Her Şey Ben Yaşarken Oldu, Bunu Bilsin İnsanlar başlıklı yazıyı sunuyoruz. Yazının müellifi Sevilay Köse Balaban. Geçtiğimiz aylarda Cornell Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre geleneksel toplumlar yaşlanma sürecini modern toplumlardan daha olumlu bir bakış açısıyla değerlendirmektedirler. Cornell Üniversitesi Ekoloji Bölümü profesörlerinden Corina Lokanov söz konusu çalışmanın yaşlılıkla ilgili modern ve geleneksel toplumları mercek altına alan ilk bilimsel araştırma olduğunu belirtti. Katılımcılara önce bir insanın gençlik resmi ve sonra da dijital ortamda yaşlanmış hali gösterilerek düşüncelerini ölçen sorular soruldu. Sizce hangi resimdeki kişinin fikrine daha çok saygı duyulabilir? Kim daha çok hayatından memnun olabilir? Hangisinin hafızası daha kuvvetlidir? Kim daha hikmetli düşünebilir gibi. Soruları cevaplayan Tasman Amazon kabilesindeki çiftçiler, yaşlıların daha iyi bir hafızaya sahip olduğunu belirtirken, Polonya ve Amerika'dan soruları cevaplandıran katılımcılarsa hafıza konusunda gençleri seçtiler. Yaşlar tüm kültürler içinde saygıyı hak eden ve hikmet sahibi olanlar diye kabul edilirken, genelde katılımcıların hepsi yaşlılığı erkek ve kadın için zarar verici bir süreç olarak değerlendirdiler. Sanayileşmiş toplumların aksine Amazon kabilelerinin yaşların hafızasını daha güvenilir olarak kabul etmeleri üzerine Profesör Lökenov, geleneksel toplumlardaki farklı bakış açısının sebebini şöyle açıkladı. Modern toplumlarda yaşlar vasıtasıyla muhafaza edilen kültür ve bilgi birikimini oluşturan sözlü gelenek artık rağbet görmezken, geleneksel toplumlardaysa tecrübeyle kazanılmış bilgiye değer verilmektedir. Ayrıca yaşlılarla ilgili hafızası zayıf ve unutkan gibi kolayca yaygınlaşan peşin hükümlerin onları olumsuz etkilediği ve psikolojik açıdan engellediği belirtilerek geleneksel toplumlardaki incelemelerin devam etmesi gerektiği vurgulandı. Kızıl derili araştırmalarıyla tanınan akademisyen Stanley Nick, geleneksel ve modern toplumların farkını ortaya koyarken her kültür için kelimelerin taşıdığı anlamlara dikkat çeker. Geleneksel toplumlarda insanlar aile, akraba ve kabile gibi insani münasebetlerle var olurken, modern toplumlarda insanlar için makineleşme, gelişme ve güç trendleri ön plandadır. Buna göre zaman kavramını ele aldığımızda algı farkını anlamamız kolaylaşır. Geleneksel toplumlarda zaman, meydana gelen olaylarla anlam kazanırken, modern toplumlarda olaylar saatin belirlenmiş ölçüsüyle meydana gelirler. Hatırlıyorum da rahmetli dedeme ne zaman doğduğu sorulduğunda ekinler sararırken diye cevap verirdi. Çünkü bu bakış açısı var olduğu dünyanın bütünlüğüyle anlamlıydı. Tüm yatırımların değişime yapıldığı ve hızın kutsandığı modern zamanlarda yaşlanmanın out görülmesi elbette kaçınılmaz olacaktır. Uluslararası fotoğrafçı Marina Abramovic, sanatın teknolojiyle münasebetinin özgürleştirici mi, sınırlandırıcı mı olduğu kendisine sorulduğunda şöyle cevap verir. Dijital fotoğrafçılık başlı başına değer düşüren bir şey. Programlar fotoğrafları gerçeklikten çıkacak şekilde mükemmel hale getiriyor. Resimler o kadar kusursuz oluyor ki benim için sıradanlaşıyorlar. Oysa yaşanan ve doğal olandır gerçek olan. Yaşı ilerledikçe insan kıdem kazanır ve rütbesi artar. İşe yaramaz değil, aksine bir başvuru kaynağı haline gelir. Çünkü bilgisayara yüklenen bilgilerden farklı olarak o tecrübeler hayatın içinden alınmıştır. Yaşlandıkça yavaşlar insanoğlu. Çabalarının anlamını damla damla süzer zihninde ve duygular daha rafine bir hal alır. Hayat bir örgü gibi artık ters tarafından da görünür hale gelir. Hangi ilmek nereye atılmış ya da nerede yanlış bağlanmış? İnsanoğlu doğumundan ölümüne kadar yeryüzünde her daim şerefli bir varlıktır ve halifelik görevindedir. Yaşlılar insanlığın denge unsuru ve canlı tarihidir. Hayatın dışında bırakılmaları bulundukları toplumun devir daimini aksatır ve gençlerin daha problemli olmasına sebep olur. Yaşlısı olmayanın genci de olmaz. Sevilay Köse Balaban'ın kaleme aldığı "Her Şey Ben Yaşarken Oldu, Bunu Bilsin İnsanlar" başlıklı yazısını sunduk size. Bir başka yazıya geçiyoruz Genç Dergisi'nin Aralık sayısında. "Ya Sev Ya Dert Et" diyor Yunus Emre Avşar. şehirler arası yolculuk yapmak üzere şehir terminaline gidiyorum. Uğultular var. Yaklaştıkça anlaşılıyor ki asker uğurlanıyor. Otobüse binip koltuğuma oturduğumda penceremden daha rahat görünüyor manzara. Askeri havaya atıyorlar, ağzında bebekliğinden kalma emsiği, omzunda ay yıldızı, kenarı işlemeli al bayrağı. Oğlunu yukarı atan arkadaşlarına içten içe "Yavaş oğlum, düşüreceksiniz kınalı kuzumu," diyor ana. Aman bir şey olmasın diye dua ediyor, belli. Öyle güzel süzüyor ki hayranlıkla izliyorum. Gözlerim doluyor. Merasim biter gibi oluyor ama asıl merasim şimdi başlıyor. Veda vakti gelince az evvel "en büyük asker bizim asker" deyip asker adayına şen şatır şakalar yapan dostlarını bile bir garip hüzün sarıveriyor. Önce akrabalarla vedalaşıyor asker, sonra can dostlarıyla. En yakın dostunu biraz uzun sarmalıyor. Gözler nemleniyor hafif hafif. Babasına sarılırken birkaç damla düşüyor. Ellerini ikişer defa öpüyor babasının. Sıra kendisine gelene kadar çoktan sırılsıklam olmuş yazmasının ucu. O birkaç dakikada ne senaryolar yazdı kim bilir. En kıymetlisiyle ilgili. Ana ki vatan gibidir. Bir vatandan bir vatana uğurluyor oğlunu. Fakat ana ocağında sıcak sudan soğuk suya değmeyen eller, asker ocağında ne silahlar tutacak. O an geliyor, öyle bir an ki bir ömür hatırımdan çıkmayacak belki de. Az önce terminali inleten sloganlar şimdi kurşun gibi bir sessizliğe dönüşüyor. Ve ana öyle bir nazarla bakıyor ki evladına, memleketin haline bakar gibi. Oğluna baktıkça memleketi görüyor. Şişkin göz torbalarının üzerinden, ıslak kirpiklerinin arasından, titreyen göz bebekleriyle "yavrum" diye feryat ediyor. Her televizyon açtığında o gece uykularını kaçıran şehit cenazeleri geçiyor yine gözlerinin önünden. Her damlasına binlerce duanın sığdığı gözyaşlarıyla uğurluyor oğlunu bilmem hangi kışlaya. Korkuyor, meçhule gidiyor oğlu. Pişman değil, dönmezse Allah'a varır çünkü. En uzun veda kucaklaşmasını hakkıyla anlatamadım biliyorum. Her şey öyle kolay anlatılmıyor zaten. Fakat memleket derdi olan anlamıştır anlatmak istediğimi. Ana olan da anlamıştır. Hatta asker uğurlayanın sol yanına ince bir sızı inmiştir bile çoktan. Pek müteessir olduğum bu hadiseye rastladıktan bir gün sonra vardığım şehirde bir akşam vakti kornalar yükseliyor mahallelerde. Sloganlar, serzenişler. Şehir merkezinde ikamet ettiğimiz için konvoy sık sık bizim oradan geçiyor. Sesler daha net duyuluyor. Manzara daha net görünüyor. Her konvoy geçişinde pencereye çıkıyorum. Beyaz renkli egzozundan patlama sesi gelen yere yakın bir otomobil gözüme çarpıyor. Arka camlarına oturmuş gençlerden birinin elinde beyaz sert kartonun üzerine siyah keçeli kalemle bir yazı yazılmış kalınca. Yazının iki yanında da ay yıldız var. İki ay yıldızın arasında sevgi ve nefreti kendinde cem eden o söz. Ya sev ya terk et. O yazıya takılıp kalıyorum. Tek takıldığım şey bu olmuyor aslında. Kornalar eşliğinde atılan sloganların arasına serpiştirilmiş küfürler de sarsıyor insanı. Memleket sevgisinin yahut ihanete karşı duyulan nefretin ölçüsü olmalı bence. İnsanlar sevdiğine sevgisiyle zarar veriyor bilmeden. Niçin sevdiğini bilse de nasıl sevmesi gerektiğinin bilincinde olmalı herkes. Kendisi severken bu başkalarının nefretine yol açmamalı en azından. Memleket her kültürden insanı bünyesinde birleştirdikçe bereket bulur. Ayrışmaların aşırılaştığı memleketlerse üzerinde nefes alınıp verilen bir toprak parçasından ibaret olur yalnız. Seven sevdiği topraklarda ömür sürerken terk et sözünü olur olmaz kullanmak dertsizliktir. Belki sevmenin künhüne varmıştır bu sözü sarf edenler. Fakat sevmek yetmiyor demek ki. Dertlenmek de lazım. Sevmek kadar sevdirmek, dertlenmek kadar dertlendirmek de gerek. Belki bu düstur sayesinde diner acı. Sevmeye mecbur bırakılan, aksi takdirde terk et gibi bir teklifle karşı karşıya olan kişi sevebilir mi memleketi? Zor. O zaman teklifimizi gözden geçirir ve şöyle değiştirirsek belki bir nebze olsun orta yolu buluruz. Ya sev ya dert et. Evet, Yunus Emre Avşar'ın kaleme aldığı Ya Sev Ya Dert Et başlıklı yazıyı sunduk değerli dinleyenler. Genç Dergisi'nin Aralık 2015 sayısından. Evet, son olarak Dışarı Çık başlıklı yazıyı aktaralım ve bugün de programımızı noktalayalım. Yazının müellifi Halit Yasir Özoğlu. Şu dünya dedikleri daha çok odamızın, evimizin kapısının öte tarafında asıl. Işık, aydınlık, karanlık, hareket, ses, sükut, görüntü asıl orada. Ve hayat dedikleri yeme içme ve istirahatten müteşekkil olmadığına göre o da orada. Gitgide kapanıyoruz. Aileler evlerine, evdekiler odalarına kapanıyor. Hele hele birçok evin artık en az bir odası anne babaya bile mesafesini hızla artıran ergen mekanı. Akşamlarımız, koltuğumuz, ekranlarımız ve yiyecek içeceklerimiz tarafından ipotek altında. Günün bir değerlendirmesi dışarıdan haberler, mahallede olan biten, eşten dosttan dert ve sevinç paylaşımları, altı yanan teflon tavadaki margarin gibi eriyip gidiyor. Habibi Kibriya, bir gün meclisinde bulunanlara şöyle söyledi. Arasında akraba ziyaretini kesmiş bir kişinin bulunduğu bir topluma Allah rahmetini indirmez. Birisi derhal ayağa kalktı ve çıktı gitti. Sohbet devam ederken bir müddet sonra o kişi tekrar geldi. Hazreti Peygamber ona nereye gittiğini sorunca o sahabi, uzun zamandır ziyaret etmediğim bir akrabam vardı. Sizden böyle bir söz duyunca benim yüzümden kimse rahmetten mahrum olmasın diye derhal onu ziyarete gittim ey Allah'ın Resulü dedi. Akrabada dışarıda, komşuda, eş, dost, ahbap hep dışarıda. Artık insanların birbirleriyle buluşup, konuşup, az da olsa sohbet ettikleri durumlar düğün ve cenazelere hapsedilmiş vaziyette. O yüzden sevgili hocalar, kıymetli programcılar, şu vır vır vır konuşup sizi hiç dinlemeyen insanlara lütfen kızmayın. Zira onlar aylardır birbirlerini görmeyen, hallerini bilmeyen yakın akraba ve yakın komşular, idare ediverin. Dışarı çıkmak lazım, rahatlamak. Rahatlık vermek için mutlaka ama mutlaka dışarı çıkmalı. İnsanların ayağına, tekerine denk gelebilecek yoldaki o taş da dışarıda çünkü. Başa okşanacak çocuk, eli öpülecek dede, nine dışarıda. İnandıklarından, sevdiklerinden, korktuklarından, bildiklerinden bir haber, birilerinin kendilerine Allah dedirtmesi gerekenler de dışarıda. Kanter içinde evinin temizliği, tamiratıyla uğraşan, yanına birkaç bardak ayranla gidilesi komşu da, eski muhabbetinden komşuda pişer, bize de düşeri, dimağında artık flu olarak bulunduran komşu da dışarıda. Hatta çok zaman apartmanlarda, daire kapılarının karşısında, bir üstünde, bir altında. Sokaklar, caddeler, rezidanslar, dubleks, tripleks mekanlarla dolu lüks semtler, poşet, eski terlik, ayakkabı, tahta, kağıt ne bulunursa sobalarda yakılarak dumana boğulmuş fukara mahalleleri de dışarıda. dağlar, ovalar, uzak yakın diyarlar, dereler, ırmaklar, bağlar, bahçeler, göller, denizler, dolayısıyla tefekkürün has katsayısı yüksek vaziyeti de dışarıda. Sonra sabır. Zordakiler, dardakiler, biçareler, zavallılar, batağa saplanmış olanlar, matemlere gark olmuş olanlar hep dışarıda. Cami de dışarıda, cami. Yani yalnız başımıza ne edersek edelim, en az 70 kat fazlasının bize verileceği vaat edilen kutsi mekan. Dua da dışarıda böylece. Aminlerin harmanında isabet bulan bir nazlı kul lisanına, Rahman'dan verilen onayla arzuladıklarına erişme ihtimalin de dışarıda. Sahi sevgili Peygamberimiz yaşadığı harikulade Hira hakikatinde Hak Teala'dan ilk emir olarak kainat kitabına dair oku emri almış, ürperip evine gelerek üstümü örtün, üstümü örtün demişti. Mübarek Efendimizin o andan itibaren önceki hayatını tamamlayıcı yaşantısına baktığımızda, kendisine verilen ikinci emrin dışarı çıkması ve insanları biricik hakikate davet etmesi olduğunu anlamıyor muyuz? Bir de iç yakan Tebük var ya hani, hadi sefer et diyen peygamberin emrini hafife alıp hurmalıkları için geri kalan, bir elin parmaklarını geçmeyen sahabi için ilahi buyrukla gelen mahrumiyetler. O Tebük şimdi de var. Ancak bu defa dışarı çıkıp her türlü sefere hamle yapanlar, içeride kalanlara göre çok çok ama çok çok az. Asıl olacak bu iş. Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Dışarı Çık başlıklı yazıyı aktardık. Son olarak Genç Dergisi'nin Aralık 2015 sayısından kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, bugün de bize ayrılan süreyi tamamlamış oluyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.